Kitabın adı Kayıp Sembol. Yazarı Dan Brown. 18. Ayrım. Lobideki güvenlik kontrolünde tek başına duran görevli kulaklıklarını çıkardığında Trish, Redskins maçının bağırtısını duydu. Görevli Dr. Abaddon'ı ziyaretçilere her zaman yapıldığı gibi metal dedektöründen geçirip kimlik kontrolü yaptı. Dr. Abaddon cebinden telefonunu, anahtarlarını ve çakmağını çıkarırken nazikçe kim kazanıyor diye sordu. Yeniden maçı dinlemek için can atan görevli, Skins 3 sayı önde dedi. Müthiş bir maç. Trish görevliye, birazdan Bay Solomon gelecek dedi. Geldiğinde kendisini laboratuvara yönlendirir misin? Tamam. Onlar geçerken görevli minnet duyduğunu gösterir şekilde göz kırptı. Uyarı için teşekkürler. Çalışıyormuş gibi yaparım. Trish aslında bunu sadece görevliyi ikaz etmek için değil, aynı zamanda Dr. Abaddon'ın Catherine'le baş başa geçireceği akşamı bölen tek kişi olmayacağını belirtmek için de söylemişti. Başını kaldırıp gizemli konuğa bakan Trish, "Catherine'i nereden tanıyorsunuz?" diye sordu. Dr. Abaddon kendi kendine güldü. "Ah, uzun bir hikaye, bir şey üzerinde çalışıyoruz." Trish, "Anlaşıldı," diye düşündü. "Üzerime vazife değil." Devasa koridorda ilerlerken etrafına göz gezdiren Dr. Abaddon, "Burası müthiş bir yer," dedi. "Daha önce buraya hiç gelmemiştim." Sesinin havalı tonu, attıkları her adımda Trish'in kulağına daha sevimli gelmeye başlamıştı. Genç kadın, onun ortama alışmaya çalıştığını fark etmişti. Koridorun parlak ışıkları altında adamın bronz deninin sahte olduğunu anladı. Tuhaf. Yine de boş koridorlarda dolaşırken Trish, ona bölmeler ve içindekilerle birlikte SMSC'nin amacını ve çalışma şeklini anlattı. Konuk şaşırmışa benziyordu. "Galiba burada paha biçilmez sanat eserlerinden oluşan bir hazine var. Her yerde güvenlik görevlilerinin durmasını beklerdim." Tepedeki tavana dizilmiş balık gözü kameraları gösteren Trish, "Buna gerek yok," dedi. "Burada güvenlik otomatiktir. Tesisin bel kemiği olan bu koridorun her santimi 24 saat boyunca kayda alınır. Anahtar kart ve pin numarası olmadan bu koridordan herhangi bir odaya girmek mümkün değildir. Kameralar işe yarıyor demek ki. Neyse ki şimdiye dek hiçbir hırsızlık vakasıyla karşılaşmadık. Ama zaten burası kimsenin soymak isteyeceği türden bir müze değil. Nesli tükenmiş çiçekler, Eskimo kanoları ve dev mürekkep balığı cesetleri için henüz kara borsa açılmadı. Dr. Abaddon güldü. "Galiba haklısınız. En büyük güvenlik tehdidi kemirgenler ve böcekler." Trish ona, SMSC'nin döküntülerini dondurup ölü kuşak denen tüm binayı örtü gibi saran çift duvarlar arasındaki soğuk bir bölme, mimari bir özellik kullanarak böcek istilasından nasıl korunduklarını anlattı. Abaddon, "İnanılır gibi değil," dedi. "Peki, Catherine ile Peter'ın laboratuvarı nerede?" Trish, "5. bölmede," dedi. "Bu koridorun sonunda." Birden duran Abaddon, sağ tarafındaki küçük pencereye döndü. "Tanrım, şuna bakar mısın?" Trish kahkaha attı. "Evet, burası 3. bölme. Buraya ıslak bölme diyorlar." Yüzünü cama yapıştıran Abaddon, "Islak mı?" diye sordu. "Burada 10.000 litreden fazla sıvı etanol var. Daha evvel bahsettiğim dev mürekkep balığı cesedini hatırladınız mı?" "Mürekkep balığı bu mu?" Dr. Abaddon kısa bir an gözleri kocaman açılmış bir halde yüzünü pencereden çevirdi. "Dev gibi." Trish, "Dişi bir Architeuthis," dedi. "Boyu 12 metreden fazla." Mürekkep balığını görünce kendinden geçen Dr. Abaddon gözlerini camdan ayırmadı. Bu yetişkin adam bir an için Trish'e evcil hayvan mağazasının vitrininden bakarken içeri girip bir köpek yavrusu görmek için can atan küçük bir oğlan çocuğunu anımsattı. 5 saniye geçmişti ama hala tutkuyla pencereden bakıyordu. Sonunda "Tamam tamam," diyen Trish kahkaha atarak anahtar kartını yerleştirip pin numarasını girdi. "Gelin size mürekkep balığını göstereyim." Malak, 3. bölgenin loş dünyasına adımını atarken duvarlarda güvenlik kamerası arıyordu. Bu arada Catherine'in tombul asistanı bu odadaki örnekleri anlatmaya başlamıştı. Malak artık onun sesini duymuyordu. Dev mürekkep balıklarıyla da ilgilendiği falan yoktu. Tek ilgilendiği şey beklenmedik bir sorunu çözmek için bu karanlık ve boş yeri kullanmaktı. 35. Bölüm. Kongre binasının alt bodrumuna inen ahşap merdivenler, Langdon'un şimdiye kadar kullandığı diğer merdivenler kadar dik ve basitti. Daha sık nefes alıyor, göğsünün sıkıştığını hissediyordu. Hava burada soğuk ve nemliydi. Langdon birkaç yıl önce Vatikan'daki nekropolise inen merdivenleri hatırlamadan edemedi. Ölüler şehri. Anderson onun önünde fenerle yol gösteriyordu. Langdon'ı hemen arkasından takip eden Sato ara sıra minik elleriyle sırtına dokunuyordu. Elimden geldiği kadar hızlı gidiyorum. Derin nefesler alan Langdon, iki yanından sıkıştıran duvarları düşünmemeye çalıştı. Bu dar, merdivenli yola omuzları güçlükle sığıyor, çantası duvara sürtünüyordu. Sato arkasından, "Belki de çantanızı yukarıda bıraksanız iyi olurdu," dedi. "Ben iyiyim," diye cevap veren Langdon'un çantasını gözünün önünden ayırmaya hiç niyeti yoktu. Peter'ın verdiği küçük paketi hayalinde canlandırdı ama kongre binasının bodrumundaki herhangi bir şeyle nasıl bir ilgisi olabileceğine aklı ermedi. Anderson, "Birkaç adım daha kaldı," dedi. "Neredeyse geldik." Merdivenlerdeki tek lambanın aydınlığından uzaklaşan grup karanlığa inmişti. Son basamaktan aşağı adımını atan Langdon, ayaklarının altındakinin toprak olduğunu hissetti. Dünyanın merkezine seyahat. Sato onun arkasından geldi. Şimdi fenerini kaldıran Anderson etrafı kolaçan ediyordu. Alt bodrum, bodrum katından çok merdivenleri diklemesine kesen, fazlasıyla dar bir koridora benziyordu. Anderson ışığı sağa sola hareket ettirince, Langdon geçidin yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir yer olduğunu gördü. İki yana da küçük, ahşap kapılar sıralanmıştı. Kapılar birbirine o denli yakındı ki, odalar 3 metreden geniş olamazdı. Anderson plana bakarken Langdon, ASME deposu, Domatilla yeraltı mezarlığıyla buluşuyor diye düşündü. Alt bodrumdaki minik bölme, SBB-13'ün yerini göstermek amacıyla X ile işaretlenmişti. Langdon bu planın 14 lahitli bir mozele, yani karşılıklı yedişer mezar ile aynı olduğunu fark etti. Az önce indikleri merdivenin olduğu yer çıkarılmıştı. Toplamda 13. Amerika'daki 13 teorisyen, ABD Kongre binasının altında 13 deponun bulunduğunu bilseydi, bayram ederdi diye düşündü Langdon. Bazıları Birleşik Devletler devlet mühüründe 13 yıldız, 13 ok, 13 piramit basamağı, kalkanın üzerinde 13 şerit, 13 zeytin yaprağı, 13 zeytin, annuit coeptis, yani Tanrı bizim sorumluluklarımızı gözetiyor ve e pluribus unum, yani birçoklarından biri, eyaletlerden oluşan ABD'nin tek bir devlet olduğu anlamında kullanılıyor. Kelimelerinde 13 harf bulunmasından kuşku duyuyordu. Feneri tam karşılarındaki odaya tutan Anderson, "Boş görünüyor," dedi. Ağır ahşap kapı ardına kadar açıktı. Işık hiçbir yere çıkmayan bir koridoru andıran, dar 3 metre genişliğinde, 9 metre derinliğinde taş bir odayı aydınlatıyordu. Odada birkaç kırık sandıkla buruşturulmuş ambalaj kağıdından başka bir şey yoktu. Anderson fenerin ışığını kapının üstündeki levhaya tuttu. Levha paslanmış olmasına rağmen yine de okunabiliyordu. SBB4. Anderson SBB4 dedi. Sato, SBB13 hangisi diye sorarken bodrumun soğuk havasında ağzından az da olsa buhar çıktı. Anderson feneri koridorun güney ucuna çevirdi. Şurada. Dar koridora göz atan Langdon, tüylerinin diken diken olduğunu ve soğuğa rağmen terlediğini hissetti. Kapılar topluluğunun arasından geçerken, uzun zaman önce terk edilmiş, kapıları yarı açık duran odaların hepsi birbirinin aynı görünüyordu. Yolun sonuna geldiklerinde, Anderson sağa dönüp, SBB-13'ün içini görmek için fenerini yukarı kaldırdı. Ama fenerin ışığı ağır bir ahşap kapı tarafından kesilmişti. Diğerlerinin aksine SBB-13 kapalıydı. Bu kapı diğerleriyle tıpatıp aynı görünüyordu. Ağır menteşeler, demir kapı kolu ve yeşermiş bir bakır levha. Kapının levhasındaki 7 karakter Peter'ın avuç içinde yazanla aynıydı. SBB-13. Langdon, "Lütfen kapı kilitli de," diye düşündü. Sato tereddütle "Açmayı dene," dedi. Polis şefi tedirgin görünse de uzanıp ağır kolu kavradı ve aşağı doğru itti. Kapının kolu yerinden kımıldamadı. Işığı bu kez kapının kilidiyle anahtar deliğine tuttu. Sato, "Anahtarı dene," dedi. Anderson yukarıdaki giriş kapısının anahtarını çıkardı ama deliye uymuyordu bile. Sato alaycı bir tonla, "Acaba yanılıyor muyum?" dedi. "Güvenliğin acil bir durumda bu binanın her yerine girebilmesi gerekmez mi?" İç çeken Anderson Sato'ya baktı. "Efendim, adamlarım yedek anahtarı arıyorlar ama..." Başıyla kapı kolunun altındaki kilit aynasını göstererek "Ateş et!" dedi. O an Langdon'un kalbi tekledi. Sesi tedirgin çıkan Anderson boğazını temizledi. "Efendim, yedek anahtarla ilgili haber bekliyorum. Bu kapıyı ateş ederek içeri girmek konusunda huzursuzum. Belki CIA soruşturmasına engel olduğu için hapiste yatarken daha rahat edersin." Anderson kadına kuşkuyla baktı. Uzun bir aradan sonra isteksizce ışığı Sato'ya verip tabanca kılıfını açtı. Daha fazla sessiz kalamayan Langdon, "Bekle," dedi. "Bunu bir düşünün. Peter bu kapının arkasında ne olduğunu söylemek yerine sağ elini feda etti. Bunu yapmak istediğinize emin misiniz? Bu kapının kilidini açmak bir teröristin taleplerine itaat etmek olacak." Sato, "Peter Solomon'u geri istiyor musun?" diye sordu. "Elbette ama o halde onu elinde tutan adamın isteklerini yerine getirmeni tavsiye ederim." "Eski bir kapıyı açarak mı? Sizce kapı bu mu?" Sato ışığı Langdon'un yüzüne çevirdi. "Profesör, bunun ne halt olduğu konusunda hiç fikrim yok. İster bir depo, ister eski bir piramide giriş yolu olsun, niyetim onu açmak. Acaba yeterince anlaşıldım mı?" Işıktan gözleri kamaşan Langdon sonunda başını salladı. Sato ışığı aşağı indirip kapının antika kilidine yöneltti. "Şef, devam edin." Plana hala karşı olan Anderson, silahını çok yavaş bir şekilde çıkarıp kilide şüpheyle baktı. "Ah, Tanrı aşkına!" Sato'nun minik elleri uzanıp silahı ondan aldı. Feneri Anderson'ın şimdi boş duran avcuna sıkıştırdı. "Lanet ışığı, kilide tut." Silah eğitimi almış birinin rahatlığıyla tabancayı tutup hiç vakit kaybetmeden emniyeti açtı ve kilide nişan aldı. Langdon, "Dur!" diye bağırsa da çok geç kalmıştı. Silah 3 kez gürledi. Langdon bir an için kulak zarının patladığını sandı. Aklını mı kaçırdı? Bu küçük yerde silah sesi sağır ediciydi. Kurşunun paramparça ettiği kapıya ışık tutan Anderson da sarsılmış gibiydi. Kilit mekanizması şimdi darmadağın, etrafındaki tahtalar ise un ufak olmuştu. Kilit açılınca kapı aralandı. Silahı öne doğru uzatan Sato, namlunun ucuyla kapıyı ittirdi. Kapı karanlığa doğru ardına kadar açıldı. İçeri bakan Langdon karanlıktan başka bir şey göremedi. Bu koku da ne böyle? Karanlığın içinden alışılmadık, pis bir koku geliyordu. Anderson eşikten içeri adımını atıp ışığı yere tutarak toprak zemini dikkatle inceledi. Bu odada diğerleri gibi dar ve uzundu. Taştan yapılmış duvarlar buraya hapishane hücresi havası vermişti. Ama bu koku... Işığı odanın içlerine kadar tutan Anderson, "Burada bir şey yok," dedi. Sonunda zeminin bittiği yerde feneriyle odanın karşı tarafındaki duvarı aydınlattı. Anderson, "Aman Tanrım!" diye bağırdı. Hepsi aynı şeyi görüp geriye doğru sıçradılar. Langdon, odanın en ucundaki yere inanamayan gözlerle baktı. Ama dehşet verici bir şey de ona bakıyordu. 36. Bölüm. Bu da ne böyle? SBB-13'ün eşiğinde duran Anderson, elindeki feneri düşürecek gibi oldu ve geriye doğru bir adım attı. Langdon da akşam boyunca ilk kez şaşırdığını gördüğü Sato gibi geri çekildi. Sato silahı arka duvara doğrultup Anderson'a feneri tutmasını işaret etti. Anderson feneri kaldırdı. Işık demeti duvara ulaşıncaya kadar zayıflıyordu ama cansız deliklerinden onlara bakan hayaletimsi yüzü aydınlatmaya yetmişti. Bir insan kafatası. Kafatası odanın arka duvarına yaslanmış ahşap bir masanın üstünde duruyordu. Kafatasının yanına insan bacak kemikleriyle bir takım nesneler, antika bir kum saati, kristal şişe, bir mum, iki pudriyer ve bir kağıt sayfası mabedi andıran bir tarzda titizlikle dizilmişti. Masanın yanındaysa Azrail kadar tanıdık kavisli bıçağıyla uzun bir tırpan duruyordu. Sato odadan içeri adımını attı. Evet bakalım, görünüşe göre Peter Solomon tahmin ettiğimden daha fazla sır saklıyormuş. Hemen arkasından gelen Anderson başını salladı. Biraz da dolaptaki iskeletlerden bahsedelim. Işığı kaldırıp odanın geri kalanını inceledi. Burnunu kırıştırarak, peki ya bu koku diye ekledi, bu ne? Langdon onların arkasından, kükürt dedi. masanın üstünde iki pudriyer olması gerekir. Sağ tarafındakinde tuz, diğerinde kükürt olur. Duyduklarına inanamayan Sato olduğu yerde döndü. Siz bunu nereden biliyorsunuz? Biliyorum hanımefendi, çünkü dünyanın dört bir yanında tıpkı buna benzeyen başka odalar var. Alt bodrumun bir kat üstünde kongre binası güvenlik görevlisi Nunes, binanın mimarı Warren Bellamy'ye doğu bodrumuna giden uzun koridorda eşlik ediyordu. Nunes aşağıdan gelen boğuk üç el silah sesi duyduğuna yemin edebilirdi. Başka hiçbir şey olamaz. Koridorun ilerisinde aralık duran kapıya gözlerini kısarak bakan Bellamy, alt bodrumun kapısı açık dedi. Nunes gerçekten de tuhaf bir akşam diye düşündü. Oraya kimse inmez. Telsizine uzanırken neler döndüğünü öğrenirsem çok sevineceğim dedi. Bellamy, sen görevinin başına dön dedi. Bundan sonrasını ben hallederim. Nunes sıkıntıyla yerini değiştirdi. Emin misiniz? Warren Bellamy durup elini Nunes'in omzuna koydu. Evlat, ben 25 yıldır burada çalışıyorum. Herhalde yolumu bulurum. 37. Bölüm. Malak daha önce de ürkütücü yerler görmüştü ama çok azı 3. bölmenin olağanüstü dünyasıyla kıyaslanabilirdi. Bu büyük oda sanki çılgın bir bilim adamı Walmart'taki tüm malları satın alıp bütün raflarını her türlü şekil ve ebatta kavanozlarla doldurmuş gibi görünüyordu. Karanlık oda gibi ışıklandırılmış bu yer, rafların altından yukarı yayılıp etanol dolu konteynerleri aydınlatan emniyet lambalarının kırmızımsı buğusuyla boyanmıştı. Koruyucu kimyasalların hastane kokusu mide bulandırıcıydı. Trish, bu bölme 20 binden fazla türe ev sahipliği yapıyor diyordu. Balıklar, kemirgenler, memeliler, sürüngenler. Sesinden sinirlerinin gerildiği anlaşılan Malak, umarım hiçbiri yaşamıyordur dedi. Kız kahkaha attı. Evet, evet, hiçbiri yaşamıyor. İtiraf etmeliyim ki işe başladıktan sonra buraya girmeye 6 ay cesaret edemedim. Malak sebebini anlayabiliyordu. Baktığı her yerde ölü yaşam biçimlerine, semender, deniz anası, fareler, böcekler, kuşlar ve tanımlayamadığı diğer türler içeren numune kavanozları vardı. Bu koleksiyon kendi başına yetmezmiş gibi hassas numuneleri uzun süre ışığa maruz kalmaktan koruyan kırmızı ışık, ziyaretçiye cansız yaratıkların karanlıkta toplandığı dev bir akvaryumun içindeymiş hissini veriyordu. Malak'ın hayatında gördüğü en çirkin balığın durduğu plexiglas konteyneri işaret eden kız bu kolekant dedi. Dinozorlarla birlikte nesillerinin tükendiği sanılıyordu ama birkaç yıl önce Afrika açıklarında yakalandı ve Smithsonian'a bağışlandı. Kızın söylediklerini pek dinlemeyen Malak, aman ne şanslısınız diye düşündü. Duvarlarda güvenlik kamerası arıyordu. Giriş kapısının üstüne yerleştirilmiş sadece bir kamera gördük ki burası içeri girmenin tek yolu olduğundan hiç de şaşırtıcı değildi. Trish onu pencereden gördüğü dev tankın yanına götürürken ve işte bu da görmek istediğiniz şey dedi. En uzun örneğimiz. Yeni bir arabayı sunan gösteri hostesi gibi kolunu iğrenç yaratığa doğru uzattı. Architeuthis. Mürekkep balığının bulunduğu tank sanki bir dizi cam telefon kulübesi yan yatırılıp ucuca eklenmiş gibi görünüyordu. Uzun ve şeffaf plexiglas tabutun korkunç, soluk ve biçimsiz bir görüntüsü vardı. Malak bakışlarını soğan şeklindeki kesemsi kafaya ve basketbol topu büyüklüğündeki gözlere indirdi. "Kolekantınız yakışıklı görünüyor," dedi. "Bir de ışıkları yanınca görün." Trish tankın uzun kapağını iterek açtı. Tankın içine uzanıp sıvı yüzeyinin hemen üstündeki bir düğmeyi yukarı kaldırırken etanol dumanları dışarı çıktı. Tankın altındaki floresan ışıklar titreşerek yandı. Şimdi Architeuthis tüm ihtişamıyla parıldıyordu. Çürümeye yüz tutmuş kaygan dokunaçlar ve keskin vantuzlara bağlı duran devasa bir kafa. Trish, Architeuthis'in bir ispermeçet balinasını kavgada nasıl yendiğini anlatmaya başladı. Malak'ın tek duyduğu boş laflardı. Vakti gelmişti. 18. ayrımın sonu. Sayfa 173. Devamı 19. ayrımda.